Aile Mektebi. Hazırlayan ve sunan Abdullah Büyük. Abdullah Büyük Hoca'yla Aile Mektebi başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Kıymetli kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere iki farklı ailenin farklılığını dile getirmiş, bu farklı ailelerden gelen kızımızla oğlumuzu damat adayı ve gelin adayı olarak bir araya getirmiş, orada noktayı koymuştuk. Fakat o konuya başlamadan evvel birkaç konuyu size hatırlatmak istiyorum. Biz bu programı vahyin ışığında ve vahyin desteğinde yapıyoruz. Geçtiğimiz birkaç toplantıda aile bağlantılı toplantıya katıldım. Toplamda ilim adamları, bilim adamları hepsi toplanmış. Hep şikayetçiyiz. Herkes şikayetçi. Bu gidişat ne olacak? Herkesin konuşma hakkı var 5-6 dakika. Bana da konuşma hakkı doğdu. Ben dedim ki, ben farklı bir üslupla konuşmak istiyorum. Kabortan biraz buraya uymuyor ama dedim, espri yaptım. Şimdi Jean-Jacques Rousseau'dan, Emile Durkheim'dan, Sokrat'tan, Eflatun'dan alıntı yapmak güzel, örnek vermek güzel. Batı bilim adamlarını elbette yapacağız. Ancak dedim, yani biz Peygamber Efendimiz'in, biz hadisini okumaktan utanır hale mi geldik? Yani aşağılık duygusuna mı kapıldık acaba? Yani Sokrat'tan bir alıntı yapıyorsam İmam-ı Azam'ı niye dışlayayım ben? Eğer siz Türkiye'de ve nerede olursa olsun aile hayatını düzeltmek, ıslah etmek ve muhtemel tehlikelerden karşı korumak istiyorsak devreye kitap ve sünnet koymak mecburiyetindeyiz. Bak dedim, birkaç tane örnek vereceğim. Diyorum ki ben gittiğim yerlerde, Van'da, Muş'ta, Erzurum'da nereye gittiysem, sevgili Peygamberimiz, Efendimiz hanımlarından bir tanesi deveye veya ata bineceği anda ona yardımcı olurmuş. Elini altında üzengi yaparmış. Soruyorum içinizde, özel araba kullanarak şoförlük yapan kardeşim, hiç hanımına kapıyı açtın mı? Buyurun cevap verin dedim kendilerine. Veyahut biz eğitimin bir bölümünü gündeme getiriyoruz. İnternet böyle yaptı, bu yaptı, bu yaptı, bu yaptı. İşte televizyon böyle getirdim. Bak dedim, Resulullah Efendimiz'in geliyor bir tanesi, ya Resulallah diyor, ben komşu gençten şikayetçiyim. Niye? Benim meyveli ağacımı taşladı. Çağırın bakayım çocuğu bana diyor. Evladım niye sen ağacı taşladın? Açtım ya Resulallah. Tamam, acı olabilirsin. Bundan sonra sakın ona ki meyveli ağaca taş atıp taşlamayasın. Ancak daldan düşen meyveleri yiyebilirsin. İşte eğitim bu. Allah Resulü bir taraftan yasak getiriyor, öbür taraftan da o yasağın zıddı olan helalı takdim ediyor gence, çocuğa. Bizim eğitimlerimize baktığımız zaman hep Peygamberimiz önümüzde olacak madem. Allah diyor ki, Allah ve Peygamberi kitap ve sünnet önüne geçmeyin diyor. Ama biz hep onlar arkada kaldı haşa. Batı bilim adamları önde. Peygamberim arkada, İmam-ı Azamlar arkada, Abdülkadir Geyinler arkada. Batı bilim adamları önünde. Bu ne zaman kadar böyle gidecek? Örnek veriyorum bir daha dedim. Bakınız. Eyüp peygamber hastalık zamanında kızmış hanımına, yemin etmiş. Sağlığa sıhhate kavuşacak olursam sana 100 denek vuracağım demiş. Hadislerde var bunun hakkında. Sa'd suresinde geçiyor. İstersen okuyun. Sa'd suresinde. Ve Cenab-ı Allah Hazreti Eyyub'a sağlık veriyor. Sonra Allah uyarıyor. Ey Eyyub, verdiğin yemini, yaptığın vaadi yerine getir. Bir demet ot al ve hanımına bir defa vur diyor. Bir demet ot, yani 100 tane ekin sapını al, demet yap, bir defa hanımına vur ve yemini yerine getir. Buna inanan bir erkek, Müslüman bir erkek, hanımına kazma küreyle tokatla girişebilir, mümkün müdür? Biz işte aile mektebinde bir Müslüman erkeğin kalbine var olan bir merhametin üzerine zımparalmak istiyoruz. Neyle? Ayetle, hadisle. Sen busun arkadaş. Sen hanım diyecek kadar adileşemezsin. Nasıl diyebilirsin sen? Peygamberimiz en hayırlı insanları dövmeyenler en şerli insanlar da hanım dövenler olarak açıklarken biz bunu nasıl yaparız deyince orada katılımcıya katılan hanımlar ayağa kalkıp alkışladılar. Ayağa kalkarak alkışladılar yani. Hepsi profesördü, şeylerdi yani. Yani demek istediğim şu. Kur'an-ı Kerim diyor ki قُلْ هُوَ نَبَيْنَ عَظِيمٌ اَنْتُمْ اَنْهُمْ مُورِضُونَ Bu Kur'an var ya çok büyük mesajdır. Büyük büyük haberdir. Her şey onda. Ama siz ilgilenmiyorsunuz. Sırtınızı çevirdiniz. Mesafe koydunuz. Bu bakımdan bizim sizlerle bu programı yürütmüş olduğumuz programlarımızın hepsinde ya bir ayet ya bir hadis veya ayetin hadisinin ışığında devam ediyor. Ama bunu derken biz Almanya'daki bir bilim adamının sözünü çöpe atalım demiyoruz. Faydalı, yararlı olan her türlü söz, bilgi, kıssa her şey hayatımıza girebilir. Velakin öncülük kuvvetimiz bizim kitap ve sünnettir. Allah ve peygamberin onaylamadığı hiçbir şey bizim sahamıza ve safımıza gelemez diyor. Ve konunun yarı kalan bölümü devam ediyorum. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Nur suresinin 26. ayetinde pis erkeklerden, pis kadınlardan bahseder. Temiz erkeklerden, temiz kadınlardan bahseder. İki zıt karşı karşıya gelir. İnsan kirlenir. Bedeniyle kirlenir. Kalbiyle kirlenir. Malıyla kirlenir. Yetmedi, organlarıyla kirlenir. Duygularıyla kirlenir. Fikirlerle kirlenir. Bak bugün bilgi kirliliği diyorlar ekranlarda. Bilgi kirliliği söz konusu. Haber kirliliği. Yanlış haber. Asasları olmayan haberleri doğrulmuş gibi ortaya koyuyorlar. Bütün bunlar bir pis ve temiz kelimeleri içerisinde el alınmış. Habis ve tayyip kelimeleri biri pisi, diğeri temizliği sembolize yapmış olan iki kavramdır. Kötü kadınlar, kötü erkeklerin, kötü erkekler de kötü kadınların dengidir Kur'an-ı Kerim. Veya pis kadınlar, pis erkeklerin, pis erkekler de pis kadınların dengidir. Veya kötü söz ve davranışlar kötü adamlara, iyi söz ve davranışlar iyi adamlara yakışır der Kur'an-ı Kerim. İyi kadınlar, iyi erkeklerin, iyi erkekler de iyi kadınların dengi der Kur'an-ı Kerim. Demek ki insan bedeniyle, ruhuyla, fikriyle, her şeyle kirlenebiliyor. Peki nasıl temizleyeceğiz önce? İşte nişanlanmaya aday olan genç kardeşimle, genç kıza diyorum ki kirletme düşünceni, duygularını, hayata bakışını kirletme. Tertemiz, temiz erkekle, temiz kadınlar safına katorkeze geçebilir misin? O safta nişanlanma imkanını elde edebilir misin? Bu imkan var değil mi? Var. Öyleyse beni iyi dinle. Eğer bedeni kirlerden kurtulmak istiyorsan namaza başla. Hani peygamber ne buyuruyordu? Söyleyin bana, kapınızın önünde böyle bir ırmak aksa, içinizden herhangi biri günde 5 defa o ırmakta yıkansa onda kir kalır mı? Kalmaz ya Resulullah. İşte 5 vakit kılınan namaz budur diyor. Bekar kızım, bekar delikanlı kardeşim, nişanlılığa adım atacağın an, niyetini aldığın an ilk yapacağın iş Allah'la aranı bul. Allah'la aranı bir düzelt. Bunun yolu namazdan geçer. Duadan geçer. Zikirden geçer. Birincisi bu. Olabilir ya, kalbin de kirlenmiş olabilir. Kur'an-ı Kerim çok örnekler verir. Katı kalplerden bahseder. Taşlaşmış kalplerden bahseder. Kilitli kalplerden bahseder. Kirli kalplerden bahseder. Bunun yolu da temizlik olarak zikirden geçer. Allah'ı anmaktan geçer. Gönül dünyanı, iç dünyanı temizlemek istiyorsan Allah-u Teala ile zikre koyul. Allah de. Peygamberimiz Efendimiz bile bir günde veya 24 saat içerisinde 70 defa, 100 defa Cenab-ı Allah'ı tesbih etmiş, zikretmiştir. İstiğfarda bulunmuştur. O bize bir örnektir. Bir genç kızın en güzel manevi cehizi, en güzel hazırlığı, bir damat adayının müstakbel nişanlısına vereceği en güzel dünya, tertemiz bir kimlikle ona oturup nikahını ve nişanını ortaya koymasıdır. Bundan daha büyük iyilik olamaz. Peki, bu kirler bize nereden geliyor? Bu kirler bizde iki kanaldan gelir. Bu kanalın birine Kur'an-ı Kerim fahşa diyor, öbürüne münker diyor. Fahşa kanalından, münker kanalından günahlar gelir. Hangi günah olursa olsun. İşte bu günahları önleyici temel etken yine Kur'an'ın ifadesi nedir? Namazdır. Namaz insanı fahşadan ve münkerden alıkoyur diyor. Ve bundan dolayı Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinde, Nahl suresinde fahşayı ve münkeri değişik ayetlerde dile getirmiş ve bizleri uyarmıştır. İşte bu bilgiler ışığında, yani zihnini, kalbini, gönlünü, bedenini güzel bir şekilde formattan geçirmiş, ben falan ailenin kızını tanıdım. Okula giderken, alışveriş yaparken, sokakta giderken, işte merdivendeyken, işte merdivenden çıkarken karşılaştım. Hakikaten gözüme, gönlüme uygun bir kız olarak onu kendine hedeflemiş oldum. Gayet normaldir, doğaldır. Bunu kimse kınamaz ki. Veya bir kız da aynısını yapabilir. Ama Türkiye'de, ne yazık ki bu ülkede hep erkekler ön alınır. Kızlar ikinci plan atılır. Yani bütün işi çevirecek erkek, kızın hakkı yok mudur? Onun da hakkı vardır. O da okuldan dönmüş, fabrikasından dönmüş bir delikanlıya bakar. Ahlakı güzel, tertemiz, gözüne sahip. Ne güzel beşeri münasebetleri var. Yani bu duygu yaşayamaz mı? Yaşayabilir. Peki bu kızımız o değer verdiği, önem verdiği delikanlıya evlenme teklifi yapamaz mı? Yapabilir. Bunu yasaklayan ne bir ayet var ne bir hadis. Üstelik sünnettir. Ama günümüz bunu kaldıramıyor şu anda. Peygamber Efendimiz döneminde hanımlar demiyor muydu? Ben sınav önünde evlenmek istiyorum diyerek. Kaç tane vardı böyle örnek vardı? Kadın da bu konuda özgür, erkek de özgür. Ama burada kadın, erkek hep hakim güçtür. O tamam beğendim, olabilir. Peki kadın seni beğenmesi olacak kız? Ona kimse yanaşmıyor. İşte bu sakatlık, bu çirkin farklılık daha doğrusu, o Allah'ın isimlerinin tecellisi olmayan bu çirkinlik düzeltmek mecburiyetindeyiz önce. Bunun için de tanışma ve nişanlılık dönemi üzerinde önce ailelerin birbirleriyle nasıl biliyorlar, birbirlerini nasıl tanıyorlar onu ortaya koymak lazım. Kriterler çok değişti. Nişanlılığı biz hukuksal boyutu olmayan bir örf, bir adet olarak ele aldık. Kadın veya erkek tarafın evlenme niyet ve arzusunu bir teklif şeklinde karşı tarafa iletmeyle yapılan ilk adımdır. Nişanlılık bu. Sadece burada bize dikkat çekecek bir şey vardır. Karşı tarafa, yani hedeflemiş olduğumuz kız evine bizden önce bir başka kişi müracaat yapmış ise, müracaat yapan bu ailenin, bu şahsın devre dışı tutulmadığı müddetçe bizim müracaat yapmamız fıkhen haramdır. Bak haramdır diyorum bak. İlla ki o dünür olan, nişanlanmak için dünür olan aile oradan ümidini kesecek, bitecek, irtibatı kesecek ki bir başka ailenin tekrar oraya gidip kapısını çalarak dünür olma hakkı doğsun. Nişan üzerine nişan yapılmaz. Allah Resulü bunu yasaklamıştır. Bunu yapan insanlar haramla içli dışlılar. Bu evlilik teklifi, nişanlanma teklifi adayın, kız veya erkeğin anne babası tarafından olabilir. Veya bir aracı tarafından olabilir. Veya kendileri tarafından olabilir. Yani ben istiyorum ki öyle bir aile ortamı var ki bu aile fertlerinin her birisi tenkidini, teklifini, eleştirisini, her şeyini özgürce yapıyor. Babacığım ben falan mahalledeki falan evde oturan genci çok beğeniyorum. Ne olursun aracı olabilir misin? Diyebiliyorsa bir kız babasına, ben o babanın alnını öpebilirim. Ne kadar duyarlı bir baba, ne kadar anlayışlı baba. Fıt! Münasebet. Nereden çıkardın sen bunu? Gizli görüştüm yoksa gibi duygusallığa giderek kızını bastırıyorsa bu baba hakka, adalete, ilme bilme değil, pazı gücüne dayanan bir kuvvete sahiptir. Geçer gider. Bakımdan önce Bizim bu nişanlılık dönemini gündeme getirdiğimiz zaman bu nişanlılığı bir formattan geçirmek mecburiyetindeyiz. Nikahsız nişanlılık dönemi Türkiye'de risk bugün. Nikahsız nişanlılık dönemi bir riske girdi. Her türlü günahların rahatlıkla işlenilir hale gelmiş olduğu bir dönemdir nişanlılık dönemi. İşte biz sizlere verdiğimiz bu eğitim derslerinde nişanlılık atmosferini yüz akıyla bitirip yüz akıyla nikah masasına oturma dönemi olan 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık ki fazla uzatmayı hiç kimse tasvip etmiyor. Bu kısa dönemde 4 aylık, 6 aylık nişanlılık dönemini nasıl zedeletmeden, kirletmeden tertemiz olarak nikah akdine taşıyabiliriz. Bunun üzerine durmak istiyorum. Nikahtan önce örf olarak, bir vaat olarak, bir söz kesme olarak ortaya konmuş olan nişanlılık döneminde bir görüşmeler vardır biliyorsunuz. Bu görüşmeler. Acaba diyorum bu görüşme işte damat adayı veya gelin adayı birbirlerini gördü. Bir yüzüne baktılar. Peygamberimiz özüne bezüne bakın diyor üstelik. Bakabildiğin kadar bak. Caizdir. Yani 50 yıllık, 60 yıllık ölünceye kadar hayat arkadaşı yapacağın bir insan üstün kör değil diyor peygamber. Bakabildiğin kadar bak. Ne kadar imkanın varsa bakıver diyen peygamberimizdir. Bakacaksın. Neyine? Yüzüne bakacaksın. Başka? Bir de eline bakacaksın. Yüze bakmak güzelliğini, ele bakmak ise fiziksel, vücut kimliğini sembolize yapmış olan iki adrestir. Bunun dışında bir damat adayının veya gelin adayının başka bakma hakkı yoktur. Ancak gelin adayı fıkıh kitaplarında bir erkeğin diz kapakla göbek arasının dışındaki uzuvlarına bakma hakkı vardır demişlerdir. Bir kız, bir kızımız isterse evleneceği bir erkeğin göbeğinden yukarısı diz kapağının aşağısına bakabilir. Ama bugün günümüzde bunlar tabu. Bunlar yaşanmamış. Ne canım evlilikten 4 ay sonra benim kızımın gözü yaşarır olarak veya evladım tütürmüş olduğu bacayı söndürerek boşanmaktansa ben işin başında sağlam alırım her şeyimi. Hakkımı hep kullanmak istiyorum. Sen de hakkını kullan. Nişanlanma adayına gelmiş olan kızımız olarak, evladımız olarak hakkını kullan. Sen haram işlemiyorsun bak dikkat et. Hakkını kullanıyorsun. Ama toplumumuz bu sebepten dolayı bunu tabu görüyorsa sen boş ver artık. Ama annen de haklı, baban da haklı. Niye? Biz birdenbire yani küt diye karma topluma girdik. Cahili topluma girdik bir anda. Yani iki bacanak, biri zemzem içiyor, biri rak içiyor. Allah Allah. İki kız kardeş, biri dekolte kıyafetli, biri çarşafa bürünmüş. Fesubhanallah. İki katlı, birinde namaz kılıyor, öbüründe başka işler yapılıyor. Bu kadar korkunç bir farklılık oluşmuş oldu. Böylece anne de korkuyor, baba da korkuyor. Aman ha kızım, aman ha yavrum, aman ha yavrum demede onlarda hakları vardır. Fakat annelerde, babalarda oğullarının, kızlarının nişanlılık dönemindeki haklarını önce bilsinler. Öyleyse nikahtan önce ne kadar ve nasıl görüşüleceğini ilahi kaynaklarda sınırlanmış şekle bulmak mümkün değildir. Yani şu kadar görüşebilirsin, bu kadar efendim bulabilirsin diye bir kayıt yok. İleride iyi bir aile kurmak için tarafların birbirlerini tanımasını ve problem çıktığında bunun çözülmesini sağlayacak kadar görüşme yapılabilir. Bak bunun şimdi biraz sonra örneklerini tek tek vereceğim. Ergenlik çağına gelmiş bir kız ile erkek kendi irade beyanlarıyla evlenme akdi yapabilirler. Ebeveynin veya akrabanın rızası, nikahta bulunmaları, ahlak, adet ve adab ile ilgili bir bölümdür. Hanefi'nin görüşü bu. Yani isterse bir kızımız ile bir delikanlı akit yapmış. Ama gönül ister ki annesine haber olsun, babasına haber olsun, onay olsun, o güzel insanlardan, tecrübelerinden her istifade edelim. Asıl olan budur. Fakat biz şu andaki gereksiz katılımcılarınız, gerekse bir dinleyen kardeşlerime söylüyorum ki bilgilenin. Bilgiden zarar gelmez. Uygulamak ayrı bir konu. Diyorum ki bir kız ile bir oğlan iki şahitle beraber akit yapmış ise bu akdi bozmaya hiç kimse hak olamaz. Ama diyorum ki genç kardeşim, genç kızım anneni babanı çiğnerek yapma bu işi. Bak bunu da söylüyorum işte. Daha ne söyleyeyim? Hanefi fukahasının ortaya koyduğu konu bu. Nişanlılık döneminin kirletilmemesi için önce sosyal hayatın manevra alanının genişliği söz konusu olur. Nişanlandınız artık siz. Nişanlanmak size nikahlı döneminin helallerini sağlamaz. Peki bu nişanlılık döneminde öyle bir tanıyayım, öyle bir araştırayım ki artık gelinimiz de artık her şeyle netleşsin, gelin adayımız, damat adayımız da iyice netleşsin diyorsanız şu vereceğim örneklere dikkatini çekmek istiyorum. Mesela geziye gidin. Bir gezi yapın. Nişanlandırın madem, nişanlanmak işte bir Fatiha okundu artık ne helal manası değildir. Ya haramdır. Yalnız kalmaları haram, beraber gezmeleri, turamları haram. Bu haramları çiğnemeden damadı iyi tanımanın, gelini tanımanın formüllerinden bir tanesi aileler arasında geziler düzenlenir. Güzelce kayınvalidemiz gelinini, kızını, teyzesini, halasını, oğlanın annesini alır, gezerler. Şöyle bir gezi ortamında gözünün ucuyla gelini takip edebilir, izleyebilir. Öbürü de damadını götürür. Damat adaydır ama bir geziye götürsün, yemeğe götürsün, ortaklaşa yemek yesinler daha doğrusu. Bir lokantaya götürsün, damadının yemek yemesine baksın. Nasıl yemek yiyor bu kardeşimiz? Veyahut da bir pikniğe götürsün, piknik atmosferi yaşasın. 4 saat, 5 saat, 6 saat, daha dün nişan yapıldı, bir haftasına ne yapmış damat adayımız? İşte kızın babasıyla, kızını annesiyle gerekiyorsa beraber ne yapıyor? Pikniğe gitmişlerdir. Tanımak. Veyahut nişanlık döneminde nişanlanmış olan kız ile oğlanın cinsiyet bağlantısı olmayan konularda telefon konuşmaları caizdir. Bunu hiç kimse kısıtlayamaz. Bir nişanlılı kızımız nişanlanmış erkekle telefon konuşması yapabilir. Neye? Ahlaka dayalı, edebe dayalı, geleceğe dayalı, istikbale dayalı konuşmalar yapabilir. Ama cinsiyete dair, mahrem konulara dair konuları konuşmak caiz değildir. Haramdır. Nasıl tanıyacaksın birbirlerini yoksa? Bak şartlar çok değişti. Önceden bir Müslüman cemaat vardı. Herkesin yüreği dışındaysa neysem o. Yani olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan bir toplumdan biz ne hale geldik şimdi? Herkes güveniyordu birbirlerine. Ha falanın kızı maşallah. Falanın delikanlısı maşallah. Şimdi maske. Yüzler maskeli, düşüncelere maskeli, her şey. Kaç çeşit maske var. Takıyor yüzüne. Allah Allah. Diyorsun ki ne güzel bir insan. Maskelerin oluşmuş olduğu bir ortamdayız. Bu bakımdan inceleyip sık dokumak var gibi algılanıyor ama buna mecburuz. Mesela diyelim ki kız evimiz oğlan evine geldi. Oğlan evi kız evine gitti. O annelerin, babaların bulmuş olduğu ortamda nişanlanmış olan kızımızla oğlan karşılık konuşabilirler. Bir sancısı yoktur. Her şeyi konuşabilirler. Karşı anneleri var, babaları var. Konuşuyorlar onlar da. Nişanlanmış bunlar. Bunu yasaklayan bir şey yok. Peygamberim ne diyor? Yalnız olarak bir kadın ile bir erkek nikah olmadan baş başa kalmasın, üçüncüler şeytan olur diyor Peygamberimiz. Orada bir ortam var. 9-10 kişi toplanmış. Orada bir nişanlanmış oğlan var, nişanlanmış kız var. Kız gidiyor mutfaktan, getiriyor çayı. Nasıl annesine, babasına misafirin ikram ettiği gibi nişanlısına çay ikram edebilir. Bir sancısı yoktur bu. Tesettürlü, mütesettürlü bir şey. Zaten bunu yapmıyor mu? Otobüse bin, alışverişe git, çarşıya git, her şeyi yap. Buraya gelince niye kısıtlıyorsunuz siz? Buna bir günahı yok çünkü bu işin. Siz varsınız daha doğrusu. En büyük garantisizsiniz. Biz bunları böyle kendi fikirsel düzünde bana göre, sana göre zannım ortaya koymuyorum. Bunlar günlerce ben bunu araştırması yaptım. Çıkarttım ya, bütün kitaplardan çıkarttım. Burada kaç tane ulemanın, fukahanın beyin gücü var şu konuştuğum cümlelerde. İstişareden geçirdim bütün bunları. Sadece mektup yazma, mesaj yazma, belge verme. Bak diyorum ki konuşabiliyorsunuz, cinsiyet konusu, mahrem konusunun dışında ahlaki konular, edebi konular, ibadettir, namazdır, niyazdır. Konuşuyorsun çünkü baban orada, annen orada, hepsi bir ortam ona müsait değil çünkü. Güzel bir ortam içerisinde bunu yapıyorsunuz. Fakat şimdi açıyorsun telefonu nişanına, Ahmetciğim ne zaman görüşeceğiz, ben seni çok seviyorum. İşte böyle bir ifade, bunu yapamazsın işte. Bu yasak. Sen helal değilsin davranışın çünkü. Sen şu nişanlık dönemini yaşıyorsun, dikkat et. İşte ben nikah olmayan nişanlık döneminin imtihanındaki başarılı olmak için bu örnekleri vermeye çalışıyorum. Veyahut da iki satır yazı yazdın, bir mektup bırak gönderdin. Nerede buluşacağız? Afra'da bulur mu? Yok efendim, adresenin kuleye bekliyorum seni. İşte bunlar yok benim düşüncemde. Kaçamak yok, mahremlik yok, haramlık gibi şeylere kaymak yok. Dobra dobur, mertçe, erkekçe bir mümin kardeşin diğer bir mümin kardeşle nasıl konuştuğu gibi ancak bir farkın var. Sen bir nişanlandın, söz verdin, inandın. Aldatmamak için ya Rabbi ben şu kapısını çalmış olduğum ailenin kızını almak niyetiyle geldim ya Rabbi. O niyetle bakıyorum ya Rabbi. Zaten bu niyetin olmadığı da bakmak haramdır. Allah onun hesabını sana sorar. Ya gitmişken ya nişanlılık postuna gireyim, bir kıza bakayım diyerek baksan Allah bunu haram kıymış. Aynı erkek niyetini bir anda değiştiriyor. Ben bu evin kızı evleneceğim diyerek bakıyor. Peygamber ona helal diyor. Ancak niyetin bozuksa harama dönüştürmüş oluyorsunuz. Bu kadar din hassastır kıymetli kardeşler. Mektup yasak. Mesaj vermeyin. Bunlar size çok korkunç şekilde gelir. Çünkü bu tanıma araştırma dönemi. Diyelim ki araştırmanız 3 ay sürdü. Eyvah! Biz kızı kime vermişiz? Veyahut da biz kime almışız oğlumuza? Olmaz böyle efendi. Bak bu kadar bilgiler, belgeler, tanışmalar oldu. Biz bize değil artık. O aile bize, biz o aileye uygun değiliz. Ben bunu nişan atmak istiyorum deme hakkını sana İslamiyet vermiştir. Sen bu nişan atabilirsin artık. Tanımadan, tanışmadan evlilip de 3 ay sonra boşanmaktansa yol yakınken bu hakkını kullanabilirsin. Bu tanışma faslının ben ögelerini, neler yapılabileceğini burada aktarmaya çalışıyorum. Veyahut da o kızımızın veyahut da oğlumuzun en yakınlarından kimi sorabilirsin? Damat adayını veya gelin adayını sorabilirsiniz. Bak ben size şimdi burada bir örnek vereceğim. Bu vereceğim örneği vereyim ki olayın ne kadar önemli olduğu hususta hepimizi ilgilendiren bir konu olsun. Herhangi biriniz bir kadını nikahlamak ister niyetiyle gelirse elinden geldiğince o kadına baksın diyor Peygamber Efendimiz. Ve Ebu Davud'un kitabı Sinan'da geçiyor. Ve dikkat edin, elinden geldiğince o kadına baksın. Ve hatta bu bakışı öyle noktaya kadar getmişlerdir ki, bak tanımak açıktan söylüyorum. Diyelim ki nişanlanmış olan bir kız veya nişanlanmış olan bir oğlan hiç haberi olmadan onu alışveriş merkezinde giderken şöyle çaktırmadan onu takip edebilir. Hak caizdir bu. Gaye ne burada? İyi tanıyalım. İyi tanıyalım, ileride sıkıntı olmasın, bu sıkıntıyı yaşamak için her türlü tedbirler alınmıştır. Tarafın akrabalarından sormak. Diyelim ki kızının halasına soracaksınız. Ya ben işte senin yeğenini oğluma nişanlanmak istiyorum, almak istiyorum. Veya nişanlandık bir haftalık. Nasıl? İşte o nasıl kelimesini duyan o kızımızın halası veya teyzesi o kızda bir negatif, olumsuzluk varsa onu olduğu gibi sana söylemesi gerekir. Söylemesi vebal altındadır. Bunu söylemesine hiçbir sakınca yoktur. Caizdir daha doğrusu. Bunu en güzel bir şekilde dile getirmek için bak. Kays'ın kızı Fatıma isimli bir kız Hazreti Peygamber'e geliyor. Diyor ki Ebu Cehim bin Huzeyfe ile Muaviye bin Ebu Süfyan'ın kendisine talip olduklarını ve hangisiyle evlenmesinin kendisi için hayırlı olabileceğini konusunda Peygamber Efendimiz istişareye gelmişlerdir. Yani Kays'ın kızı Fatıma isimli bir kız geliyor. Ya Resulallah bana ikisi dünür geliyor şimdi. Bunlardan bir tanesi Ebu Cehme bin Huzeyfe, diğer ise Muaviye bin Ebi Süfyan. Yani Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye ile diğer Huzeyfe'nin oğlu Ebu Cehim bana dünür geliyorlar. Ya Resulallah ne diyorsun bana deyince Efendim diyor ki Ebu Cehme gelince o sopasını kadınların üzerinden kaldırmayanın biridir. Muaviye ise parasız pulsuz bir züğürttür. Lakin sen Üsame ile evlenebilirsin. Bak peygamber söylüyor bunu. Efendimiz'e geldi müracaat yapıyor. Ya Resulallah bana falan da dünür oldu. Falan da dünür oldu diyor. Ne diyorsunuz? Bana bir yol göster, akıl ver Allah aşkına. Aman diyor o gelince o diyor hiç dayaktan elini uzak tutmaz diyor. Bu da diyor zaten pintidir. Cimridir. En güzel sen diyor falanla evlen diyor Peygamber Efendimiz. Bu örneğin bu, rehberin bu. Yani istikbale bırakmıyor Allah Resulü. Hele evlendiği için o zaman araştırmayı niye koymuş peygamber? Niye iyice bakın diyor, niye tanın diyor, niye araştırın diyor bunları? Bir nişanlık dönemimiz, duygusallık atmosferinde elhamdülillah çocuğum evleniyor, kızım çıkıyor, çok şükür işte kaynın olacağım, şu olacağım, bu olacağım diye çocuğun mürüvvetini görüyor, mantığını öne alınıyor başlangıçta. Bu soğukkanlılığı bırakıyoruz biz. Araştırma yok, soruşturma yok. Şuradan buradan duyduklarımızla bir yapıyorsunuz. Ondan sonra birkaç, üç, üç, dört ay sonra hayat başlıyor cehenneme. Yazık günah değil mi bunlar? Kıymetli kardeşler. Bunlar tarafeynin akrabalarından sormak konusu diyorum ben. Mutlaka sorun, araştırın. Üst kattakine sorun, alttakine sorun, araştırın. Bundan zarar etmezsiniz. Her iki tarafta bundan karlı çıkar Allah. Ne ona yazık edersiniz, ne kızınıza yazık olsun, ne oğlunuza yazık olsun burada. Mesela tarafeyin nişanlılık döneminde bir psikoloğa gitmelerini sen tavsiye ederim. Bir psikoloğa gitsinler. Günümüzün insanı %30'u bugün hasta. Psikiyatri hasta, bana kimse korkusundan gitmiyor. Utanıyor, gitmiyor daha dur. Psikoloğa gitsin, bir sıkıntısı var mı? Ruhi bir sıkıntısı var mıdır, yok mudur diyor. Ve hatta ve hatta Mısır'da, Mısır'daki ulemanın bir tavsiye, doktor bir alim diyor ki, evlenmek isteyen kız ve oğlan diyor, doktora gitsinler diyor, kontrolden geçsinler. Acaba çocuk dünyaya getirme noktada bir sıkıntı olup olmadığını diyor, rapor alsınlar diyor günümüzde. Ve bakınız bugün yüzlerce boşanmanın altında da işte tüp bebekten başlanıyor olay. Hiç kimsenin yüzünü görmüyor. Yani bu benim kaderim diyen insanlar çok az. Kalbindeki iman olan insanlar. Bunun dışındaki insanlar farklı farklı yöntemlere gitmeye çalışıyorlar. Bugün bekar bir kızımızla, bekar bir delikanlımızın güzel bir ortamda, güzel bir usul içerisinde kendilerinin tıbbi kontrolden geçirtilmesini ulemalar tavsiye ediyor. Niye? Şartlar çok değişti. Her şey değişti. Bu değişiklik içerisinde biz kendimizi değiştirmezsek sonra elimizi dizimize vurup da keşke, keşke diyenlerden oluruz, Allah göstermesin. Görülüyor ki bunlar nişanlılık döneminde bir insanın çok dikkat edeceği, çok dikkatle üzerine duracağı temel noktadan bir tanesidir. Ayrıca evleneceği kadına bakarken onun soyunu ve sopunu araştırmak, yakinen tanıyanlarla bu konuda istişare etmek, kendisiyle istişare edilen kimsenin de bildiklerini aynen söylemesine hiçbir dinen sakınca yoktur. Yakınca yoktur. Bunu biraz evvel bu örnekte vermiştir. Yalnız evlenecek adayların birbirlerini görmeleri, konuşmaları halvet halinde olmalıdır. Yani tek başına olmayacak bunlar. Tek arzu, tek şey, şart bu. Yanlarında kızın mahremlerinden veya kadınlardan bir üçüncü şahsın olması gerekir ki bu hem sünnetle hem fıkıhla kayıt altına almıştır. Çünkü İslam'da nikahtan önce halvet hali asla ve asla caiz değildir. Nikah akdedilmediği müddetçe bir kızla bir erkeğin parmaklarına yapmış olduğunu bir yüzük, taktığını bir yüzük ve yapmış olduğu bir dua işte onları birbirine helal kılmıyor. İşin daha başındayız. Söz verdik evlenmeye, daha vaatte bulunduk. Çoklara bakıyorsunuz. Bu nişanları atıyor. Ondan ona ki bütün fıkıh kitaplarında, o da gelecek inşallah, gelecek derslerimizde, nişan attığımız zaman acaba verdiğimiz eşyaları geri alacak mıyız, almayacak mıyız? Bu fıkhın sahasıdır artık. Nişan atılıyor ki bunlar oluyor. Bir istemeyiz ki yani çiçeğe burnunda mürüvvetini yaşamak isteyen veyahut da bin bir ümitle kızını nişanlamış olan kimselerin şu anda hocam sen neden bahsediyorsun daha nişanlanmadan hemen nişan atmaktan olan vaka bu. Vaka bu. Bu acı gerçek ne yazık ki bu. Bu acı gerçekten niye kızlarımız veya çocuklarımız sıkıntılarını bilgisizce yaşamaya çalışsınlar? Yine bununla alakalı birkaç şey daha söylemek istiyorum. Evlenme mevzuunda hiçbir kimsenin şununla evleneceksin şeklinde erkek veya kadını zorlaması, mutlaka benim dediğime gideceksin, başkasına vermem gibi müdahalelerin din ve edep yönünden hoş olmadığı nasıl bir gerçekse, kızlar için söylüyorum, bekar genç delikanlılar için söylüyorum, evlenecek genç ve tecrübesizlerin de ana ve babalarına haber vermeden ve görüşlerini almadan, görüşüne müracaat etmeden kendi başlarına evlenmeleri de o derece sakıncalıdır. Bu hususta hem anneler babalar çocuklarına saygılı olsunlar, hem de çocuklar da anne babalarının bilgisinden, görgüsünden, nasihatinden uzak durmasınlar diyorum. Değerli kardeşlerim, şimdi buraya kadar getirmiş olduğum bu konunun daha nişanlının ilk dönemi, hazırlık safhası, kuruluş aşamasındayız. Daha nişanlının fıkhi boyutunu geçeceğiz önümüzdeki derslerde nasıl olursa. nişanlılık hususundaki olumsuz olayların gelişmesinde alacağımız tavırları gündeme getireceğiz. Peki bunları niye örnek verdim şimdi? Aciliyet kesbettiğinden dolayı. Dolduruşa gelmeyin. Evlilik duygusallığı ağır olan bir konudur. Ancak araştırma safhasında ne kadar objektif olursanız, ne kadar soğukkanlılık yaparsanız, o nispetle çocuklarınızı en büyük ili yapmış olursunuz. En güzel bir şekilde. Çocuklarınızı ne dar boğaza getirin, ne de onları serbest bırakın. Nişanlı tüm genç kızlarımıza, nişanlanmış olan tek yine gençlere diyorum ki, damat adaylara, evleneceğiniz, yuva kuracağınız bu çocuklar, hanımlarınızla veya beylerinizle daha şimdiden Allah Resulü'nün ölçülerine karşı gelmeyin. Allah'a isyan olarak aile kurmayın. Biz evleniyoruz, mutluyuz demiş olduğun levhaları asarak konvoy haline getirmiş olduğunuz evliliklerinin sonu 3-4 ay sonra yüzü soğuk mahkeme koridorlarına bitmesin. Yazık edersiniz. Allah ve Resulü'nün çizmiş olduğu rotaya girin. Hayat, mutluluk, mesut olmak o hayattadır. Ha, bu boyalı basın, ekran bilgileri, korsan görüşmeler, flört demiş olduğunuz o serbest ve kaçak görüşmeler bu ülkenin evli hayatına hiç iyi netice getirmedi. Her şeyi tanımak için lokantaya götürdü, baş başa kaldı, dolaştı, gezdi, dolaştı, her şey yaptı ama yine mutlu olamadılar. Patır patır boşandılar. Görücüden zarar gelmez. Allah Resulü eğer diyorsa ki, ey bekar kız, ey bekar delikanlı, baş başa kalma, üçüncü bir şahıs bulunsun diyorsa, gel peygamberini üzme. Peygamberine tabi ol, göreceksin hayat çok güzeldir. Evlilik çok güzeldir. Bu kaçmakla, göçmekle, korsancılıkla kurmuş olduğun evlilik her zaman saatli bombaya benzer. Ne zaman patlar bilemezsiniz. Hayatınızı kirletmeyin. Daha dünyaya gelecek çocuklarınıza, daha dünyada mutlu olacağınız dünyaya karşı daha nişanlık döneminde helalmişiz gibi birilerimize lütfen o güzel hayatını kirletmeyin. Babalığınızı kirletmeyin. Anneliğinizi kirletmeyin. Geleceğinizi kirletmeyin. Bu kirliliği temizlettirecek şey Allah göstermesin. Gün geliyor dayak oluyor, gün geliyor boşanma oluyor. Ne boşanın ne de dayak atarak hayatı sürdürün. Cenab-ı Allah'ın varlığını belgeleyen bir ayet olan bu evliliği siz çölde çöpte şurada burada bulmadınız. Bu Allah-u Teala'nın ortaya koymuş olduğu evlilik hayatının yapısı, çatısı, şekli Allah'ın katından gelmiş olan bir yapıdır. Bu yapı dururken sağdan soldan, ekrandan, uydudan, şuradan bundan gelmiş olduğun duygusallık kimliklerinize bu hayatı yazdığı tahtasını yapmayın. İnşallah önümüzdeki dersimizde sizlere nişanlılık hayatının fıkhi bölümlerini gündeme getireceğim. Her anne, her baba, her damat adayımız, her gelin adayımız haklarını, hukukunu bilecekler ve bunu böyle kavrayacaklardır. Tekrar tekrar söylüyorum, mektuplaşmak yok, mesajlaşmak yok, yanı başında beraber olmak yok. Bunlar yasaktır, bunlar haramdır. Böyle hakkımız yoktur. Çünkü nişanlılık nikahın getirmiş olduğu özgürlüğü sana vermiyor. Daha sen nikahlanmadın, daha yolun başındasın. Allah yolun başında olmanızı ölünceye kadar, öldükten sonra ebedi alemde cennete varıncaya kadar sürekli kılsın. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti üzerinizden hiçbir zaman eksik olmasın kıymetli kardeşlerim. Teşekkür ediyorum hepiniz.
Erkam Radyo'da Abdullah Büyük Hoca'yla Aile Mektebi'ni dinlediniz.